Modern Türk Edebiyat Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.
Modern Türk Edebiyat Okumalarında sanatkarlarla olan yolculuğumuz devam ediyor. Bu hafta Nihal Atsız'ı hatırlayalım istedik. 1905 İstanbul doğumlu, ölüm tarihi 1975 yine İstanbul'da. Atsız, Atlı, Selim Pusat, Bozkurt, Namık Kemal gibi imzaları kullanıyor. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Başlangıç ve sonu İstanbul'dur ama babasının görevi dolayısıyla pek çok okul değiştirmiştir. Sırasıyla Kadıköy'deki Fransız ve Alman okullarında, Süveyş'te bir Fransız okulunda, Kasımpaşa'da, Haydarpaşa Mektebi'nde, Kadıköy ve İstanbul Sultaniyesi'nde okumuş. Yabancı okullarda dil bilmeyen, çok sıkılan bir Atsız var karşımızda. Yediği dayak ve o dayağın cezasının bir başka Rum'a atılması hadisesi, çocuk ruhu üzerinde tesir eden bir husus. Bu haksızlığa karşı koymasını, hatta şu okul yansa da bir kurtulsam diye dua etmesini, ki bu duası kısa zamanda kabul edilecek ve o Fransız okulu yanacak. O karşı duruşu karakterini edebi eserlerine ve siyasi yaşantısına yansıyan bir husus olarak belki aktarmamız lazım. Fransız okulu yabancı dil bilmeyen ve bu okulda sıkılan bir Nihal Atsız için kabul edilmiş güzel bir duadır o okulun yanışı, fakat oradan alınıp başka bir Alman okuluna veriliyor bu sefer. Babasının Malta'da görevli olduğu yıllarda Malta'ya giden Atsız'ın Süveyş sokaklarında İtalyan çocuklarıyla dövüşmesini de milliyetçi mücadelesinin ilk örnekleri olarak gösteriyor kaynaklar. Buna bir örnek daha verebiliriz. Bir süre askeri tıbbiyede okudu malumunuz. 3. sınıfındayken atıldı. Atılma sebebi Arap asıllı bir mülazıma kasti olarak selam vermemesidir. Mahkeme edilmiştir ve suçunu kabul etmiştir. Onun Arap asıllı olduğu için kendisine selam vermediğini de bizzat söylemiştir. Ardından bu okuldan atıldıktan sonra Darülfünun'un Edebiyat Şubesi'ne ve Yüksek Muallim Mektebi'ne öğrenci olarak katılıyor. Burada yani Yüksek Muallim Mektebi'nde öğrenciyken aynı zamanda askere gidiyor. Fakülteyi bitirmesi 1930 yılında, yani Nihal Atsız 25 yaşındaykendir. Fakülteyi bitirir bitirmez de Fuat Köprülü'nün asistanı olmuştur. Zeki Velidi Togan'ın da o yıllarda hoca olduğunu aktaralım. Asistanlığı yıllarında Atsız Mecmua'yı, Türk milliyetçiliğini savunan yazılarıyla dikkat çeken özellikle Atsız Mecmua'yı çıkardığını biliyoruz. Hocalarının da burada yazılar yazdığını biliyoruz. Zeki Velidi Togan bunlardan bir tanesi. Türk Tarih Cemiyeti'nin yaptığı bir kongrede Zeki Velidi Togan'a epey yükleniyorlar savunduğu fikirlerden dolayı. Bunların en başında da o yıllarda Türk Tarih Cemiyeti'nin genel sekreteri olan Reşit Galip Bey geliyor. Nihal Atsız, hocası Zeki Velidi Bey'i korumak, daha doğrusu savunmak amacıyla bir posta telgrafı çekiyor Reşit Galip Bey'e. Ancak kısa bir süre sonra 1933 yılı başlarında Reşit Galip Bey Marif Vekili, yani Milli Eğitim Bakanı olunca şeye sürülüyor. Bazı kaynaklarda üniversitedeki görevinden uzaklaştırılması için Atsız Mecmua'nın 17. sayısında yazdığı Darülfünun'un kara, daha doğru bir tabirle yüz kızartacak listesi başlıklı bir yazısı gösterilir. Kanaatimizce her ikisi birden onun sürgün edilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Aslında mesele 1. Türk Tarih Kongresi'nden geliyor. Bu yazı sadece işi hızlandırmış olabilir. Burada amaç Türk tarihiyle ilgili tartışmak değil, belirli fikirleri sunmak. Zeki Velidi Togan, Reşit Galip'in fikirlerine epey karşı çıkar. Fuat Köprülü'ye de karşı çıkılırsa da o geri planda kalır ama Zeki Velidi Hoca epey eleştirilir kongre boyunca. Togan bu muamelelerden ötürü Viyana'ya gidecektir malumunuz. Nihal Atsız ise Reşit Galip'e telgraf çekerek Zeki Velidi Bey'in öğrencisi olmaktan gurur duyduğunu söylüyor ve hedeflerin merkezine oturuyor. Köprülü o dönemde asistanla görevden çekilmeyi teklif ederse de o kalarak mücadele etmek ister. Arkasından da Bu 17. sayıdaki yazıyı yazınca, hocaları eleştirince, hatta onları esersizlikle vesaire suçlayınca ortaokul öğretmenliğine Malatya'ya sürülür. Malatya, Edirne, İstanbul onun aralıklarla Türkçe veya edebiyat öğretmenliği yaptığı yerlerdir. Buradaki toplam öğretmenliği yaklaşık 20 yıl sürmüştür. 1933 yılında sürüldüğünü düşünürsek 1952'ye kadar yaklaşık 20 yıl boyunca hem sürgün hem de öğretmenlik yapmış olacak. Edirne Erkek Lisesi'nde öğretmenken Atsız Mecmua'nın devamı olarak Orkun'u çıkardı. Dergide başbakan, o dönemin başbakanı Şükrü Saraçoğlu'na iki mektup yazarak Maarif vekaletinde komünist faaliyetler olduğunu ileri sürüyor. Hatta Sabahattin Ali'nin ve bazı öğretim üyelerinin adlarını da veriyor. Maarif vekili Hasan Ali Yücel'i de istifaya çağırıyor. Bunu yapan da edebiyat öğretmeni. Bu hadise üzerine dergisi kapatılıyor ve öğretmenlik görevinden de alınıyor. Sabahattin Ali'nin kendisini vatan hainliğiyle suçlayan Nihal Atsız'ı bu sefer karşı mahkemeye verdiğini görüyoruz. Bir dizi mahkeme başlıyor haliyle. Bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı Ankara'da olan. Her mahkeme çıkışında da bir dizi gösteri, olaylar. Malum Sabahattin Ali Nihal Atsız kavgasını da başlatmış oluyor. Sabahattin Ali'nin hayatını anlatırken Tan gazetesi olayları gibi öğrenci olaylarından bahsetmiştik. Tarihlerimiz 1944'lü yılları gösteriyor. Bu davanın sonucunda Nihal Atsız'ın 4 aylık bir mahkumiyeti var. Hemen arkasından yine aynı yıl ırkçılık, Turancılık davasından da yargılandığını biliyoruz. Buradan da 6 aylık bir hapis cezası Temyiz tarafından bozuluyor ve serbest bırakılıyor. 1950 yılında Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi üzerine Haydar Paşa Lisesi'nde tekrardan öğretmenliğe başladığını görüyoruz. Bu arada Orkun dergisini de çıkarmaya devam ediyor 1950-52 yıllar arasında. Mayıs 1952'de verdiği bir konferans dolayısıyla yine öğretmenlikten alınarak daha nispeten köşeye çekilebileceği Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki görevine tekrardan döndürüldüğünü biliyoruz. Kardeşi Necdet Sancar'ın da uzun yıllar kütüphanecilik yapmış, edebiyat tarihine önemli vesikalar kazandırmış, makaleler yazmış bir kütüphaneci olduğunu da burada ekleyelim. 1952 yılında tekrar döndürüldüğü bu görevinde 1969 yılına kadar çalışacak ve o görevinden emekli olacaktır. Son olarak da Ötüken dergisini aralıklı olmak şartıyla 143 sayı kadar çıkardığını belirtelim. 1930'dan başlayarak gazete ve dergilerde yazdığı yazılar var. Türkçülüğü, Turancılığı savunduğu, kimisi polemik yazıları, tarih ve edebiyat araştırmaları, bunların hepsi onun tanınmasına yardımcı olmuşlardı. Şamancı bir milliyetçilik anlayışıyla İslamiyet'i dışlayan Atsız'ın görüşleri Türkçülük akımı içinde egemen olmamıştır diyebiliriz. Çok sınırlı bir bölgede kalmıştır. Fakat bu ifademiz onun fikirlerinin tamamının birden reddedildiğini veya çok sınırlı bir şekilde kaldığını söylemek manasına gelmez. Kimi fikirleri hakikaten çok ön plana çıkmıştır. Ona göre 1040'ta Selçukluların kurduğu Türk devleti iktidar ve rejim değişiklikleriyle birlikte devam etmektedir. Devletin adı değişebilir veya yönetim biçimi, rejimi değişebilir ama aynı devlet devam etmektedir. Bu önemli bir hadisedir. Yahya Kemal'in Türk tarihini 1071'den başlattığını biliyoruz. Temelindeki o merkezi fikir itibariyle birbirlerine zıt görüşlerdir elbette. Bunu karıştırmıyoruz. Fakat Selçuklulardan beri devam eden bir devlet fikrinin olması noktasında birbirlerine yaklaşırlar. Romanları konusunu elbette Türk tarihinden, eski Türk tarihinden alır. Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor gibi romanlar nesiller boyunca okunmuş, beğenilmiş romanlardır. Gençlerin milliyetçilik duygularının yerleşmesinde o romanların etkisi büyüktür. Milliyetçilik gibi, Türkçülük gibi bunların duygu, şuur ve heyecanlarını bu kitaplardan almışlardır. Sadık Tural Hoca özellikle Bozkurtlar romanını ve Deli Kurt romanları üzerinde değerlendirme yapmıştır malumunuz. Onun romancılığını bir çeşit modern destan olarak nitelendirir ki hakikaten çok değerli bir tespittir. Nihal Atsız'ın yapmaya çalıştığı şey de tam olarak sanıyorum buydu. modern dönemde bir Türk destanı veya Türk destanları yazmak. Bican Ercilasun hocanın verdiği bilgiye bakılırsa Bozkurtların ölümü kitap olarak basılmadan evvel bir dergide tefrika edilmiştir. Birkaç yerde bölük porçuk bilgiler olduğunu söylüyor hoca. İlk bilgi Sabahattin Ali'nin mektuplarını toplayan ilk baskısı 2008'de yapılan Hep Geç Kalacağım adlı kitapta. 9 Ocak 1937'de Atsız Sabahattin Ali'ye "Evladım Sabahattin" diye başlayan bir mektup yazmış. Mektupta şu cümleler var. "Sana müthiş bir sır vereyim mi? Hadi vereyim. Ben Kürşad'ı roman olarak yazıyorum. Beni buna sevk eden de Tahsin Demiray oldu. Benden Ateş Çocukları diye orta mektepler talebesi için çıkarttığı haftalığa milli mevzulu hikaye veya roman istemişti. Söz vermiştim. Bu sefer beni sıkıştırınca kaleme sarıldım. Romanın adı Bozkurtların Ölümü'dür. Roman ve temaşa işlerini iyi bilen Nihat Sami Banarlı'yı kastediyor. Romanın başlarını okudu, beğendi. İleride kitap şeklinde çıkınca sana da gönderirim." Bu bir masal, bu bir uydurma roman değildir ikazıyla 1937 yılında tefrika edilmeye başlanan romanın yalnız ilk bölümü tefrika edilmiş. Tefrika edilmeyen kısımların da yayınlanmasıyla birlikte romanın tamamlanması 1946'dır. Arada neredeyse 10 yıla yakın bir süre var. Burada neler olduğunu bilmiyoruz. Ancak tefrika ile kitap arasında kimi farklılıkların olduğunu da söyleyelim. Romanın hikayesi başlığında 5 sayfalık bir girişle başlıyor. Bu bölüm şimdiki zamanda geçiyor. Fen, edebiyat, tarih gibi farklı bölümlerde okuyan 6-7 öğrenci var. Ay ışığında oturuyorlar ve kendi aralarında konuşuyorlar. Bu sırada arkadaşlarının Tonyukuk olarak adlandırdıkları tarih bölümü öğrencisi bir roman yazmakta olduğunu arkadaşlarına söylüyor. Bir roman ki size 1300 yıl öncesini yaşatacak ve birbiri ardınca sahneye çıkan kahramanlar günümüze kadar gelecek diye başlar. Bu yepyeni bir roman olacak iddiasında. Burada Kürşad'ın malum hikayesi, Çinli Hatun'a karşı kin beslemesi, Çulluk Kağan'ın küçük oğlu Kürşat. Bu Çinli Hatun'un bütün Türk devletini zayıflatacağını düşünmesi, hakikaten de gün geçtikçe Türklerin güçsüzleşmesi, sonunda Çinlilerle yapılan savaşı kaybetmesi meselesi var. Çin'e esir düşen Göktürklerden Kürşat ve 40 arkadaşı isyan bayrağını aşacaklar. Kanlarının son damlasına kadar savaşacaklar. Ruhları Tanrı Dağı'na varacak. Onların bu isyanı 2. Göktürk Devleti'nin de kurulmasını sağlayacak. Kronolojiyi önemine binaen bozduk aslında ama ilk romanı Dalkavuklar Gecesi, Cumhuriyet'in ilk 15 yılının siyasi bir eleştirisi niteliğinde olduğunu söyleyelim. Bozkurtların dirilişi konusunu Göktürk tarihinden alıyor. Deli Kurt romanı ise Osmanlı tarihinden alıyor. Belki burada biz de Ruh Adam adlı romanına değinmek gerekir. Edebiyat tarihleri onun otobiyografik bir karakterde olduğunu söylerler. Karısı üzerine bir başkasını sevdiği için ruhu asırlar boyu fotoğraf çekmeye mahkum edilmiş yüzbaşı burkayı konu alan bir Uygur masalıyla başlar. Romanda aynı ruhun ayrı bedenlerde, çeşitli zamanlarda yaşaması söz konusu. Masalın yazılış tarihi 10. yüzyıl fakat vaka binlerce yıl öncesine ait. Biz bu girişi roman kahramanları eski subay Selim Pusat'la evdeki edebiyat öğretmeni Ayşe Pusat'ın konuşmalarından izliyoruz. Romanın birinci derecedeki kahramanı yüzbaşı Selim Pusat. Masaldaki karşılığı ise yüzbaşı Burkay. Devletin sonsuza dek yaşaması esas meselesi de bu. Nihal Atsız bir dava ve fikir adamı hiç şüphesiz. Ama onun hayranlık uyandıran yönleri de var. Hiçbir zaman taviz vermemiş. Fikirleri eleştirilebilir. Onun yaşadığı dönemden itibaren çok sevenler, karşı çıkanlar, biraz itidalli olmasını isteyenler, kimi fikirlerini savunmakla beraber kimi fikirlerine karşı çıkanlar, pek çok edebiyat, düşünce adamı gelmiştir. Onlar bir yana, Nihal Atsız'la ilgili şunu söylemek lazım. Savunduğu fikirler den hiçbir zaman taviz vermemiştir. Davası var, bir mücadelesi var ve bu dava ve mücadelede mertçe ve dürüstlükle yürümüştür. Faruk Kadri Timurtaş Hoca onun bu yönünü, bu mücadeleci ve vatansever yönünü anlatırken çok çetin bir şahsiyettir der. Şiddetli polemiklere girmekten asla çekinmez. Son olarak Nihal Atsız'ın edebi kimliğinin yanı sıra şüphesiz onun bir tarih asistanı olduğunu, tarihçi yönünün olduğunu da unutmamak lazım. Fuat Köprülü ve Zeki Veledi Toga'nın Edebiyat Fakültesinden öğrencisi, asistanı bir bakıma onları izlemiştir bu yönde. Tarih konusundaki ilk eseri Türk tarihi üzerine toplamalar adını taşır. Hocası Zeki Velidi Bey'in ders notlarından yararlanılarak hazırlanan bir eserdir. Özellikle de İslamiyet öncesi Türk tarihi üzerinde durur. Bundan sonra 9 boy Türklerle Osmanlı Sultanları tarihi, Osmanlı tarihleri, Osmanlı tarihlerine ait takvimler, Birgili bibliografisi gibi kitapları yazdığını da söyleyelim. Daha sonradan makaleleri de Türk tarihinde meseleler adıyla bir araya getirilmiştir. Romanının yanı sıra şiirler de yazdığını ifade ederek bu podcast'i bitirelim. Varsa ve koşma tarzında şiirlerinin olduğunu da söylersek sanıyorum hiçbiriniz şaşırmazsınız. Nihal Atsız'ı kısaca onun siyasi hususlara çok fazla girmeden verdiği mücadelesine ve eserlerine değinmeye çalışarak anlattık. Haftaya bir başka sanatkarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalınız.
Modern Türk Edebiyatı Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.